Ayrım 22.
Nimet araba sesini duymuş ve kendisini karşılamak için koridora çıkmıştı. Odaya birlikte girdikleri zaman Şefik Bey sanki karısını bir daha görmemek tehlikesi geçirmiş bir adamın ruh haleti içinde ona uzun, bütün varlığını saran bir bakışla baktı. Genç kadının üzerinde tirşe rengi ipekten bir elbise ve saçlarında kızıl bir gül vardı. Heyecan içinde beklemekten pembeliği solarak bir kağıt beyazlığı almış teni ve meraktan parlayan iri yeşil gözleriyle o derecede güzeldi ki Şefik ondan ve onun güzelliğinden başka her şeyi unutabilerek kendisini kollarına aldı. Nimet bu kollara nefsini memnuniyetle bırakmıştı fakat bu memnuniyeti kendi kendine yeter bir keyfiyet saymaksızın kocasını bu saadeti hak etmeye davet etti. Yarınki Sadrazam Paşa Hazretlerinin iltifatlarına mı mazhar oluyorum diye sordu. Şefik birden nefsinde onu kollarında tutmak, kalbinin üzerinde sıkmak hakkını görmedi. Kolları iki yanına düştükten sonra maalesef hayır diye mırıldandı. O zaman bir koltuğa oturan Nimet'in yeni sualleri şu oldu. Peki beni şimdiye kadar niçin habersiz bıraktın? İnsan yıldızdan dönerken buraya uğramaz mı? Haydi uğramadın, Babali'den iki kelimelik bir tezkere ile de mi vaziyeti bildiremezdin? Sonra artık bir ehemmiyetleri kalmayan bu suallerin ve sözlerin cevaplarını merak etmeyerek asıl meseleye geldi. Hünkâr sizi bu sabah kabul etmedi mi? Etti. Yalnız olarak mı? Evet. Konuştuğumuz ve mutabık kaldığımız şeyleri kendisine söylemedin mi? Aynen söyledim. Sadaretle Harbiye ve Bahriye nezaretlerini bana tevcih ederseniz, bütün kuvvetler elimde toplanırsa tahtınızda emin oturursunuz diye kendisini temin etmedin mi? Bunları hep söyledim ve ısrarla söyledim. Israr. Genç kadın hiddet ve istihfaf anlarındaki tavrı ile başını dikleştirip ağzını yavaşça çarptı. Tarzı var ısrarın. Bu herif beni pençesinde bir kukla gibi oynatacak, şüphesini verecek şekilde konuşmuş, kendisini ürkütmüş olabilirsin. Acaba beni cemiyet namına imtihan mı ediyor, şüphesini de vermiş olabilirsin. Ah, keşke bizzat saraya gidip müşfike kadın vasıtasıyla kendimi huzura kabul ettirseydim, ben kendim konuşsaydım. Bana mülakatı, konuşulanları aynen anlatmak lütfunda bulunur musunuz? Sen diye hitaplarında biraz yabancılık, siz diye hitaplarında biraz istihfaf vardı ve kendisinden bekleneni elde edememiş olmaktan mahcup, muti, sabırlı, şefik, Sultanahmet'in ilk kabul anından tekrar tekrar teşekkür ederim oğlum diye uğurladığı ana kadar arada geçen bütün sözleri hafızasına aynen zapt ettiği gibi tekrar etti. Nimet Hanım kendisini 10 yıl daha yaşlı gibi gösteren ve iki kaşının arasında bir çizgi yapan bir dikkatle dinliyordu. Şefik yorgun, sükut edince bu konuşma hakkında hiçbir tefsirde bulunmaksızın ''Akşam gazetelerini gördün mü?'' diye sordu. ''Evet, arabada göz gezdirdim.'' Yıldız'a gidip huzura çıktığını vakıa haber almamışlar ama yarın hiç şüphesiz ki öğrenir ve yazarlar. Neyse, şimdi hiç değilse yarına kadar mesele bu değil. Benim söyleyeceğim şey başka. Gazeteler artık sarih ve kati bir cephe tutmuş bulunuyorlar. Hepsi padişahın aleyhinde. İstanbul'da bu gazeteleri memnuniyetle, emniyetle okuyor. Şu halde biz de onun aleyhine geçmekte isticel göstermeliyiz. Kabinenin sadrazam başta olmak üzere öteki azası gibi ağzımızı açıp beklemeliyiz. Bunları söylerken yüzüme tükürmek için babamın mezarından çıkmak istediğini adeta görür gibi oluyorum. Fakat ne çare, Sultanahmet kendi nefsini herkesten önce kendisi mahkum etmiş bulunuyor. Esasen babam meşrutiyetin iadesine o razı olduğu anda buna hükmetmemiş değildi. Sultanahmet kendi nefsini bizzat müdafaa etmediği gibi artık bütün kudretini kendi adamlarını vazifelerini ifadan men etmekte kullanıyor. Bir an susup sonra adeta kendi nefsine hitap ederek devam etti. O mukadderatına rıza gösterdiği için kendisini izzet ve ikram ile Yıldız Sarayı'ndan çırağına yahut da beylerbeyine naklederler. Nihayet Selanik'e Kabe'yi hürriyetlerine götürürler. Fakat adamları kendisine hizmet etmeyi istemiş olanlar dar ağacına çıkarlar. Şefik birden ürperdi. Şu halde istical etmek, hareket henüz yaşlı ve basitçe bir adam dediğin Hüsnü Paşa ile bir takım binbaşıların, yüzbaşıların elindeyken daha Mahmut Şevket Paşa yetişmeden ne yapılabilirse yapmak lazım. Sen bugün kabinede en mühim nezaretlerden birini, en siyasi nezareti işgal ediyorsun. Gidişin adeta bütün İstanbul hükümetini beraberinde götürmek manasını ifade edebilir. Orduda vaziyete Mahmut Şevket Paşa'nın gelmesinden evvel hakim ol ve Sultan Hamid hal edilmedikçe meşrutiyetin emniyet altına alınmayacağı, alınamayacağı fikrini müdafaa et. Henüz müfritler bile bunu resmen ağızlarına alamazlarken bu fikri kendine bayrak yap ve bu bayrakla başa geç. Fakat Sultan Hamid susar mı? Daha bu sabah kendisine neler teklif etmiş bulunduğumu söylemez mi? Sultan Hamid'in sözüne emniyet edilse 31 Mart'taki masumiyetine inanılırdı. Şu halde Sultan Hamid'in huzuruna çıktığımı da mı inkar edeceğim? Bir nazırın saraya giderek padişah tarafından kabul edildiğine dair 100 şahit gösterilebilir. Huzura kabul edildiğimi gazeteler bu akşam duyup yazmadılarsa yarın öğrenip yazarlar diye demin sen kendin söylüyordun. Nimet Hanım ayağa kalktı ve iki eli arkasında uzun eteğini hışırtılarla sürüyerek odanın içinde derin bir heyecana düştüğü veya düşüncelere daldığı zamandaki adetiyle dün gece de yapmış olduğu gibi uzun uzun yürüyüp dolaştı. Şefik zihninde geçen ayların muhasebesini yapıyordu. Bu kadın hayatında tahayyül etmemiş olduğu bir saadetle kendisini sarhoş etmiş ve bu saadet için fakir İmamoğlu'nun tasavvur edemeyeceği bir ihtişamlı dekor temin etmişti. Bir nazır mevkiine kendisini yükselten şey de onun ihtirası olmuştu. O karşısına çıkmamış, elinden tutmamış bulunsaydı belki mebusluğu da istemeyecek, askerlik hayatından ayrılmayacaktı. Ve düşüncelerinin burasına gelince şimdi kendisinin de Enver, Niyazi, Hafız Hakkı ve ötekiler gibi bu ordunun içinde İstanbul önlerine varmış, İstanbul'a girmeye hazırlanmakta olacağı hatırına geldi. O zaman birdenbire ruhunda, varlığında kendisi de fark etmeksizin bir sarsılma, bir çöküntü oldu. Ve bu sarsılmadan, bu çöküntüden gözlerine doğru yükselen yaşları güçlükle tuttu, göstermedi. Orduda o bulunuşla şimdi konuşulan gidiş arasındaki fark. O heyecanla şimdiki korku arasındaki fark. Nimet'e birden kinle bakmak üzere başını kaldırdı. Fakat o bu gece o derecede güzeldi ve üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet o kadar mutlaktı ki kendisine karşı kin duyabilişine de bu kini belli etmeyi düşünebilişine de hayret etti. Nimet artık dolaşmıyordu. Yine kararlarını vermiş, hatta bütün planını hazırlamıştı. Dedi ki, bu mülakatı gizlemeye imkan yok, hatta lüzum da yok. Öyle ya, madem ki bu mülakat şahitsiz cereyan etti, madem ki padişah seni huzuruna yalnız kabul etti, baş başa konuşulmuş şeyleri dilenilen şekilde anlatmak mümkündür. Sen Sultan Hamid'e vaziyetin vehametini bildirmiş, tasavvur etmiş olduğu şeyi hemen yapmasını, çekilmenin bir an evvel vukua gelmesini, beklenecek zaman kalmamış olduğunu söyleyip ısrar etmiş olursun. Fakat Sultan Hamid feragat tasavvurundan vazgeçtiğini söyleyebilir, her ne pahasına olursa olsun tahttan çekilmeyeceği tarzında mukabele edebilir. Bunun üzerine İstanbul'a doğru yürüyen kuvvetlerin tarafına geçmekten başka bir çare kalmadığını takdir ederek ve bu aciz, tereddütler içinde çırpınan sadrazamdan hiçbir hayır ummayarak gizlice İstanbul'dan ayrılmayı zaruri görmüş olursun. Fakat bende hasıl olan kanaat, Sultanahmet'in kendisini müdafaa için kan döktürmeyeceği, hareket ordusunun İstanbul'a hiçbir mukavemetle karşılaşmaksızın gireceğidir. Şu halde ordu İstanbul'u kan dökmeden ele geçirince, sözlerimi hadiseler müthiş surette tekzip etmeyecek mi? Nimet Hanım bir an durakladı, sonra nefsine emniyetini tekrar buldu. Hiç de değil, bunu o zaman hareketinin bir neticesi diye kabul etmek ve ettirmek pekala mümkündür. Esasen sen Ayastefanos'a gelen orduda vaziyete hakim olduktan, ordunun erkanından biri, hatta birincisi haline geldikten sonra senden hesap sorulmaz, hesabı sen başkalarından istersin. Şefik ıstıraplı bir düşünceye dalmış görünüyordu. Yıldız'daki teşebbüs muvaffakiyetle neticelenmeyince sen bu şekilde hareketi zaruri mi buluyorsun? Evet, kalmak pek büyük tehlikeleri bile bile kabul etmek olacaktır. Şu halde ne zaman gitmeliyim? Derhal. Şefik'in gözleri birden acıyla doldu. Bütün bu ızdırap ve korkular içinde arzularının şahlanmış olduğu belliydi. Boynu bükülerek, yarın gitsem diye mırıldandı. Nimet Hanım karşısında politikadan ziyade aşka, aşkına mağlup, zihni onunla meşgul, sayesinde nazır olmuşsa da yarın bu uğurda kellesini vermesi mümkün adama baktı. Onu kollarında tattığı zevkin pek yakın hatırasıyla göndermezse, onu hayatta ne fevkalade şeyler bulunduğunu adeta unutmuş olarak gönderirse, belki nefsini daha az ihtirasla müdafaa edeceğinden korktu. Bu korku sadece kendisini avutmak, kendi arzularını nefsine itiraf etmemek kaygısının mahsulü de olabilirdi. Uzun boyu, sarı saçları, mavi gözleri ve sapsarı bıyıklarıyla bu yakışıklı erkeği kendisi de seviyordu. Hiç değilse onun kendisine verdiği zevki seviyordu. Ve bir fısıltı içinde, "Bu iş yarına bırakılamaz, fakat yola 2 saat daha geç çıkmanda mahsur yoktur," diyerek kendisini kocasının kollarına bıraktı. Ayrılmak üzereyken Şefik, "Acaba yanıma ihtiyaten büyük bir para alsam mı?" diye sormuştu. Düğünde karısına yüz görümlüğü olarak takdim ettiği gerdanlığın borcunu hala bitirememiş olan genç adam için bu büyük parayı ancak yatak odasının duvarında bulunup nimete ait olan kasadan almak icap ediyordu. Ve 3 saat süren çılgın bir sevişmeden eti doyan, rahatlayan hem de biraz yorulan kadının muhakemesi de bu büyük paranın alınmasını tamamıyla lüzumsuz, hatta tehlikeli bir şey olarak gösterdi. Üzerinde külliyetli para bulunması zararlıdır. Fark edilirse başına bir felaket getirebilirler. Böyle bir alçaklık yapılmasa da bu külliyetli para ile vicdanları satın almaya geldiğine belki hükmedilir, diyerek vazgeçirdi. 52. Gece yarısı 2 saat geçerken Şefik yanına eski ve sadık çavuşunu, İstanbul'a inkılabın ilk günlerinde kendisiyle beraber gelmiş, bir müddet evvel nezaretlerden birinde memuriyete sokulmuş, 3 gün önce de dahiliye nezaretinde bir kalem mümeyyizliğine getirilmiş olan Ohrili Kemal Efendi'yi yanına alarak konaktan gizlice ayrılmıştı. Kemal Efendi'ye bu gidişinin nasıl ve neden kararlaştırıldığı tabii etrafıyla söylenmemişti. Ve ne şekilde bir teşebbüsten sonra orduya iltihak kararının verildiğini bilmeyen biçare adam, Veli Nimettin'i eski arkadaşlarına sağ salim kavuşturmak için kanını dökmeye hazır, yarın kahramanca İstanbul'a dönmek düşüncesinin şevk ve neşesi içinde efendisiyle birlikte yola çıkmıştı. Onlar gittikten sonra da Nimet Hanım'a birdenbire boğucu bir sıkıntı geldi. Nisan gecesinin bu nişan taşı sırtlarında henüz serin olması icap ettiğini düşünüp, sırtına kalın bir manto geçirerek kimseyi uyandırmadan aşağıya, harem bahçesine indi. Çam ağaçlarının altına 2 günden beri konmuş hasır koltuklardan birine oturarak uzun uzun düşündü. Hava hakikaten serindi ve buna rağmen başı ateş gibi yanıyordu. Şefik'i hareket ordusuna göndermek üzere bütün talakatını kullandığı ve bu ordunun adeta başına geçebileceğine, Nazım'ı olabileceğine kendisini ikna çalıştığı sırada bunun mümkün bir şey olduğuna şahsen inanmıştı. Fakat şimdi bu simsiyah ve sessiz soğuk gece içinde bunun tamamıyla imkansız bir şey olduğunu mutlak bir hakikat şeklinde kabul etti. Masumluğu ve hareket ordusuna karşı düşmanca bir vaziyete geçmeyi reddettiği hakkında vesikalar, deliller gösterecek olan Sultan Hamid için, "Bizzat kendi arkadaşlarınızdan biri, en eski arkadaşlarınızdan biri beni mukavemete, üzerinize yürümeye teşvik etti de ben muvafakat etmedim, meşrutiyete ve meciyete sadık kaldım," dememek imkanı var mıydı? Eğer Şefik bir köşede kalmış olsa belki de ulüvvü cenap gösterip teşebbüsünden bahsetmezdi. Fakat onun düşmanları arasına katılıp üzerine yürüdüğünü göre göre Sultanahmet'in bu ülüvvü cenabı göstermesi sadece bir ahmaklık olmaz mıydı? Yani Şefik ilk önce mazi üzerine bir sünger geçirerek hareket ordusuna kabul edilse bile daha sonra meydana çıkacak pek vahim şeyler, affedilmeyecek şeyler vardı. Genç kadın birdenbire bütün soğuğun vücuduna dolmuş olduğunu hissetti. İliklerine kadar üşüyüp titredi. Ellerini birbirlerine kilitleyerek, "Bir çareyi kendi ayağı ile ölüme gönderdim," diye mırıldandı. Arkasından adamlar yollayıp çağırtmayı düşündü. Fakat kimi, kimleri nereye, nasıl yollayacaktı? Herhangi bir şekilde isminin işe karışabileceğini, bu takdirde hiçbir şey bilmemek iddiasında bulunamayacağını düşündü. Dönmesi için yazacağı tezkere yolda başka birinin eline geçerse yahut Şefik tevkif edilip üstü başı arandığı sırada bu tezkere ele geçecek olursa bu hareketi fevkalade tehlikeli bir mahiyet alabilirdi. Elinde bir tezkere olmamak şartıyla kendi namına dönmesini söyleyecek bir adama ise Şefik muhakkak ki emniyet etmez, dönüp gelmezdi. Nimet bahçeden içeri girdi, dairesine çıktı. İç içe açılan ve kapıları açık duran üç odayı mütemadiyen kat ediyor, gidip geliyor, gidip geliyordu. Böyle uzun dakikalar geçirdi. Osmanlı İmparatorluğu hükümeti, Dahiliye Nazırı'nın İstanbul şehri hudutlarından artık çıkmış, hükümetinin sözü geçmeyen topraklara dalıp bir mülteci haline girmiş bulunması icap ediyordu. Şefik burada kalsaydı mutlaka başı tehlikedeydi. Yarının galiplerine şimdiden iltihak, hatta dehalet edince bu tehlikeden kurtulabilir sanırım. Bahtını denesin, fakat keşke kendisine istediği gibi büyük bir para verseydim, diye düşündü. Sabah yaklaşıyordu. Bu gece bütün başka gecelerden farksızmış gibi saatler aynı intizam ve ittirat ile ilerlemişler, birbirlerinin yerlerini almışlardı. Ve Nimet mantosunu çıkararak bu gecenin herhangi geceden farkı yokmuş gibi yatağa gitmek ve herhangi gecedeki gibi uykuya dalmak istedi. Yatağa girdi de, yatağa girerek başını yastıklara bırakıp üzerine yorganı çekti ve gözlerini kapadı. Sonra birdenbire ani bir dehşet içinde doğrularak karyolanın içinde oturdu ve kendi kendine konuştu. Şefik'i tevfik edecek, Yıldız'da teklif ettiği şeylerin hesabını soracaklar. Ya o da bu fikirleri kendisine benim verdiğimi söyleyerek suçunu hafifletmek isterse, haydi bunu intikam arzusu ile yapmasın. Fakat idam edileceğini anlarsa bu hareketi ona aşk da yaptırabilir. O ölür ve ben sağ kalırsam bir başkasının olacağımı düşünerek beraber ölmemizi isteyebilir. Fakat alçaklık etmese, hiçbir şey söylemese de üzerindeki nüfuzun bilindiği için yine bu işe kendisini benim sevk etmiş olduğuma hükmedeceklerdir. Bu hususta Talat hepsini ikna edecektir. Velhasıl beni mutlaka bu işe bulaştırırlar. Bir müddet dalgın dalgın sustu. Sonra fasıla verdiği ıstıraplı monologa devam etti. Vaka siyasi bir suçtan dolayı bir kadının dar ağacına çekildiği olmuş şeylerden değildir. Ama iddiatçılar asıl şevketli devirlerine bundan sonra başlayacaklar. Kanun nazarında, kendi kanunları nazarında padişahın da, şehzadenin de, erkekle kadının da bir olduğunu göstermek üzere böyle bir fırsattan istifade etmeyi elbette ihmal etmezler. Beyaz ve uzun boynunu sanki ipten sakınır gibi iki eliyle hafifçe okşar gibi tutup başını salladı. Birdenbire ve yüksek sesle, "Hemen kaçmam lazım," dedi. Bunu o kadar hızlı sesle, adeta bağırarak söylemişti ki, her taraftan ve pek uzaklara kadar duyulmuş gibi bir an korktu. Evet, kaçmak lazımdı. Babası ölmüş olduğu için kendisini İstanbul'a bağlayan, İstanbul'dan ayrılmamaya mecbur edecek hiçbir şey yoktu. Annesine gelince, geçireceği yalnızlık tam hürriyet aylarından belki de o pek memnun olurdu. Evvela duvar içindeki gizli dolabı açarak bütün mücevherlerini konakta bulundurduğu ve bir kısmını zavallı kocasına veremediği nakdi banka defterlerini topladı. Süratle giyindi ve topladığı şeylerden koynuna koymadıklarını bir iki parça çamaşırla birlikte el çantasına yerleştirdi. Gün artık ağrıyordu. Sessiz adımlarla arkasında bıraktığı odada genç kızlık hayatının sakin yıllarından sonra en çılgın bir aşkla sevilerek geçirdiği 4 ayı da hiç düşünmeden ilerledi. Alt kata indi ve dadısı, adeta anası olan Çeşme Felek Kalfa'nın cariyeler arasında en sevdiği kız olan Gülüstü ile beraber yattıkları odaya giderek yavaşça kapılarına vurdu. Onlar kapıyı açıp kendisini alacakaranlıkta giyinmiş, sokağa çıkmak üzere çarşaflanmış görünce şaşırdılar. Fakat geçirilen günlerin fevkaladeliği bu hayreti mutedil bir halde bırakmıyor da değildi. Nimet içeri girmiş, bir iskemleye oturmuştu. İlk önce Gülüstü'ye işaret edip, "Hiç ses etmeden hemen giyin ve çarşaflan," dedi. Sonra Çeşmi Felek'e dönüp vaziyeti en kısa bir şekilde anlattı. Kocası gece yarısından sonra gitmişti. Nereye olduğunu iyi bilmiyordu ama hareket ordusuna iltihak edeceğini tahmin ediyordu. Kendisi de yanına Gülüstü'yü alarak Avrupa'ya gitmek kararını vermişti. Konağı, yalıyı, her şeyi Çeşme Felek'e emanet ederek gidiyor ve kendisine her ay başı Kredilyon bankasından bir tanesi alınmak üzere 12 tane de çek bırakıyordu. Bununla beraber çok daha evvel dönebilmek ümidinde idi. Çeşme Felek her şeye bakacak, lüzumsuz kalabalığı tasfiye edecek, annesiyle de alakadar olup bu konakta sadece kendisinin değil, babasının da yerini dolduracaktı. Bu son sözleri söylerken Nimet boğazında sesinin düğümlendiğini hissetti. Hiçbir itirazda bulunmaya cüret etmemiş olan Çeşme Felek sessiz ağlıyordu. Yok, gözyaşı istemem Felek. Metin olmaya ihtiyacım var. Hatta latife etmeye de kendinde kuvvet bularak, ben döneceğim ama Gülüstü belki de artık dönemez. İhtimal ki Paris'te kendisine bir Fransız kontuna veririm, dedi. Gülüstü hazır olmuştu. Nimet Hanım kimseyi uyandırmamak, bu gidişi gizli tutmak için sımsıkı sürgülü ve bu sürgülerinin çekilmesi kapıcının uyandırılmasına bağlı olan büyük kapıdan değil, harem bahçesinin bir tarafından yan sokağa açılan, birkaç saat önce Şefik'in de kullanmış olacağı kapıdan çıktı. Dışarıda incin yoktu ve kirli bir sabah artık başlamış bulunuyordu. Bu esnada karşılarına çıkacak herhangi bir serseri için Nimet'in elindeki çantayı kapıp kaçmak hiç de güç olmazdı. Fakat insanlar en sakin zamanlarını en tehlikeli vaziyetler içinde yaşadıkları için genç kadının kalbinde hiç çarpıntı yoktu. Öbek öbek süprüntünün birikmiş ve bu süprüntülere sokak köpeklerinin üşüşmüş oldukları bomboş sokaklardan geçerek tramvay caddesine Harbiye Mektebi'nin önüne çıktılar ve ancak orada ihtiyar arabacısı uyuklayan körüğü kapalı bir payton buldular. Araba köhne, beygirler mecalsiz ve arabacının üstü başı perişandı. Nimet Rusya sefaretine iltica etmeyi kaçmaya karar verdiği an zihninde kararlaştırmıştı. Fakat arabacıya sefaretin ismini vermeyi münasip görmeyerek sadece Beyoğlu'na dedi ve şiddetli kamçılara rağmen beygirler bir türlü ilerlemediği için yol bitmek bilmedi. Nimet bu yol esnasında sükûti kaldı ve sefarete varmadan önce Bömarse önünde arabayı durdurup Gülüstü ile beraber indi. Bömarse'nin önünden geçerlerken kışları 3 sene bu mağazanın önünde konak arabasından inerek içeri girişlerini, Sedat'la karşılaşıp bakışmalarını hatırladı. Bazen bir iki söz söyleyip hızla birbirlerinden uzaklaştıkları da olurdu. Acaba Bağdat'ta ne yapıyordu? Herhalde şu anda hali zavallı Şefik'ten de hatta kendisinden de çok daha rahat ve emindi. Nimet tam bu esnada onu hatırlayışına şaştı ve yanında heyecandan çeneleri birbirine vuran Gülüstü hızlı hızlı yürüdü. Rus sefaretine varınca ön bahçenin henüz bir tarafı açılmış demir kapısından içeriye hücum eder gibi adeta can havli içinde daldı. Gülüstü kendisini takip etti. Rusya sefareti Sultanahmet'in mukadderatına karşı pek yakın bir alaka göstererek kendisine tarafından reddedilmiş bir himaye teklifinde de bulunduğu için Nimet Hanım aynı padişaha sadakatıyla maruf bir eski vezirin kızı ve İttihatçıların zulümlerine uğraması muhakkak bir nazırın karısı sıfatıyla bu sefarete ilticayı münasip bulmuştu. Ertesi sabah çıkan İstanbul gazeteleri Dahiliye Nazırı'nın hareket ordusuna iltihak etmeye kalkışmışsa da bundan evvel Yıldız'a giderek bir takım caniyane tekliflere kalkıştığı hakkında ele deliller geçtiği için muhakemesi bilahare yapılmak üzere Ayastefanos'ta tevkif ve hapsedildiğini yazıyor, karısının da İstanbul'dan son kaçanlar arasında bulunduğunu haber veriyorlardı. Abdülhamit vekelasından ve istibdat enkazından Mehmet Şahabettin Paşa'nın kızı olan bu kadın demek ki kocasının caniyane tasavvurlarıyla alakalı idi ve bundan yani foyaların meydana çıkması ihtimalinden korkmuş, hareket etmek üzere bulunan Rus bandıralı bir gemiye bir ecnebi sefaretinin yardımıyla binerek Odessa'ya kaçmıştı. Siyasi bir nezaket gösteren gazeteler Nimet Hanım'ın sığındığı ecnebi sefaretin ismini gerçi yazmamışlardı. Fakat Rus bandıralı gemiyle Odessa'ya gidiş bu hanımın hangi sefarete sığınmış olduğunu da anlatmıyor değildi. Kitabın sonu 21 Mayıs 2003 sayfa 262.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Korler Bölümü @ibb.gov.tr